Ayrım 9.
Emanete hıyanet, benim yapacağım bir şey mi sence diye sordu Necmi. Hayır diye kendisi cevapladı. Ben hükümdar değilim, hüküm sürmeye gelmedim. Ama artık bir şeyh de değilsin dedi Necmi. Evet dedi İsmail, değilim. Ama bu sadece benim için geçerli değil. Dedem Cüneyt, babam Haydar, ağabeyim Sultan Ali de sadece bir şeyh değillerdi. Bunu anladığına sevindim dedi Necmi. Şimdi bir düşünelim. 1. Sen bir hükümdar değilsin. Hükümdardan eksik bir şey olarak mı düşünüyorsun kendini? Hayır, bir hükümdardan fazla bir şeysin. Aynı onlar gibi kılıcı elinde tutmak istiyorsun. Aynı onlar gibi ordun var ve Allah'ın izniyle daha da büyüyecek. Onlardan fazlan ne? Şu ki sen toprakla ilgilenmiyorsun. Toprak senin için bir araç. Sen dünyanın tüm topraklarını da alsan bu seni tatmin etmeyecek. Doğru mu? İsmail başıyla onayladı. Necm devam etti. Sen fetih dediğinde bu fethin iki anlamı var öyleyse. Birincisi, toprakları açıp üzerinde zulmeden zalimleri yok etmek. Ama bu yeterli değil. Çünkü zulüm insanların yüreğinde, öyleyse bu gönülleri de fethetmen gerekiyor. Gönülleri fethetmeden bunu yapmanın bir olanağı da yok. Yani sen insanlara nasıl düşünmeleri ve nasıl hissetmeleri gerektiğini de öğreteceksin, öyle değil mi? İsmail yine başını evet anlamında salladı. İşte seni hükümdarlardan fazla kılan bu dedi Necm. Yani sen hükümdarlarla şeyhi birleştiriyor ama ikisinin toplamından da fazla bir şeyi temsil ediyorsun. Hatırla, Hazreti Ali kendisine nasıl yöneteceği sorulduğunda ne demişti? Kur'an'a, Resulullah'ın sünnetine ve kendi içtihatıma göre. Onun için diğerleri ona güvenmediler. Kur'an'a ve sünnete göre deseydi seçilecekti ama o kendi içtihatıma göre deyiverdi. Diğerleri de ne kastettiğini anlayamadılar. Çünkü bu, içtihatın ileride hangi anlamlara gebe kalacağını bilemezlerdi. Onlar bunu söyledikten sonra artık Ali'ye güvenemezlerdi. Niçin? Bu düzene bağlı olanlar en çok belirsizlikten korkarlar. Öngörülemezlik onlar için bildikleri felaketlerden bile daha korkutucudur. İsmail, Necmi dikkatle dinliyordu ve birden onun kullandığı bir sözcük karşısında olağanüstü heyecanlandı, yine de bunu belli etmemeye çalıştı. Bu sözcük, öngörülemezlik sözcüğünün ta kendisiydi. Yani şu anda heyecanlandığı halde bu heyecanını en yakın dostundan bile gizlerken yaptığı şey. Bunu içgüdüsel olarak öğrenmişti İsmail. Öngörülemezlik büyük bir güçtü. Ani ve şaşırtıcı olmak büyük ve aynı derecede korkutucu bir güçtü. Hükümdarlar ve şeyhler öngörülebilirdi. Bir hükümdarın hangi toprağı istediği önceden belli olurdu. Şeyhler ise zaten yüzlerce yıldır aynı şeyi yapıyorlardı. Ama kendisi her zaman öngörülemez olmalıydı, öyle olacaktı. Durdu ve Necm'e sordu. Peki bütün bu anlattıklarının Dede Bey ve onun çözümleriyle ilgisi ne? İlgisi şu dedi Necm. Bu büyük hedefi aşiretleri bölük bölük ayırarak gerçekleştiremezsin. Memlüklere bak. Orada da bir sürü kabile var ama sultan onların tek tek hepsinden güçlü. Neden? Çünkü onlar Memlük. Çünkü onlar ayrı bir grup. Sultanın çevresinde hiçbir aşiretten olmayan koca bir güç var. Aşiretler biliyorlar ki böyle bir hakem onlar için çok gerekli bir şey. Arada bir tek tek her biri aleyhine kararlar verse de bu değişmiyor. Aslında değişse de bir şey değişmeyecek çünkü sultanın gücü her bir aşiretten daha fazla. Osmanlı'ya bak. Sultanın çevresinde kapı kulları var. Bu kapı kulları tek tek ülkesindeki her bir güçten daha güçlü. Hatta ikisi, üçü birleşse bile yine kapı kulları daha güçlü. Böyle olunca tebaa kavga edemez, kavga ederse bedelinin yüksek olacağını bilir çünkü. İsyan ise tümden boş bir hayale dönüşür. Peki dedi İsmail, bu köleler ya da kapı kulları isyan ederse ne olacak? İşte dedi Necm, meselenin can alıcı noktası da bu. Onlar isyan ederse felaket olur sultanlar için. Öyleyse biz bunu yapamayız dedi İsmail. Necm burada gülümsedi. Senin gücün asıl bu noktada ve sen hala bunun farkında değilsin. Şeyh Cüneyt ve baban nasıl bu kadar çok aşireti bir araya getirebildi? Nasıl bu kadar farklı, hatta bazen birbirlerine düşmanlıklar taşıyan aşiretler onların emri altında ölüme bile gidecek kadar birbirleriyle kaynaştılar? Cevap çok basit. Müritleri her aşiretteydi. Aşiretlerin tamamı mürit olmasa bile, kalpleri o kadar temiz olmasa, başka amaçlar da taşısalar, müritler her yerdeydi ve çoğunluktaydı. Onların haberi olmadan hiçbir şey olamazdı, üstelik onlar kölemenler ve kapı kulları gibi para da almıyorlardı. İşte cevap burada. Dedemden, babamdan söz ediyorsun. Şimdi de böyle değil mi? Bu Türkmenlerin hepsi benim müridim, hepsi bana bağlılar. Tek bir emrimle gözlerini kırpmadan ölürler. Aksini mi düşünüyorsun? Diye sordu İsmail. Hayır dedi Necm. Aksini düşünmüyorum ama senin dikkatini başka bir şeye çekmek istiyorum. Boşuna mı hedefinin sonsuzluğundan söz açtım? Boşuna mı hükümdardan da şeyhten de fazla bir şey olduğunu söyledim? Dikkatini çekmek istediğim konu şu. Sen senelerdir Lahıcan'dasın. Orada da daha çok büyümekle uğraştın. Çevrende en çok 50 kadar müridin vardı. Bu süre içinde Erdebil, tekke ve babanın yaratmaya çalıştığı bir sürü şey ihmal edildi. Müritlerinin gönlündeki ateş hala dedenin ve babanın attığı odunlarla besleniyor. Nereye kadar bu böyle devam eder? Bir gün çağır Tekelü Haydar'ı sor. Erdebil'de tekkede yaşanan sorunları sana anlatsın. Dedenin, babanın hangi sorunlarla uğraştıklarını anlatsın. İnsan zayıf bir yaratıktır İsmail. Nefsi de çok güçlü, doymak bilmez bir oburluktadır. Şimdi çevrende 1000 kişi var ama bu yarın 10.000, 100.000 olduğunda bu dediğimi daha iyi anlayacaksın. O zaman kontrol edemezsin çünkü müritlerinin hepsi bir şeye inanıyor ama inandıkları senin inandığın değildir. Her birine sor, hepsi sana inanıyor ama hepsi kendilerinin senine inanıyor. Bu haliyle bir sürüyü yönetmek kolay değildir. Müritliği yeniden ele alman lazım. Çok ihmal edildi ve çok yıprandı. Babam bu meseleyle çok uğraşmış, hatta oturmuş bazı şeyleri de yazıyla tespit etmiş. Bu yazdıkları hala Erdebil'de, tekkede olmalıdır. Tekelü Haydar bunları ve yerlerini bilir. Bunları bulup okumalı, müritlik meselesini ele almalı ve bir hale yola koymalısın. Hedefine varman için elindeki en önemli güç budur. İsmail bütün bu konuşmaları yutar gibi bir açlıkla dinlemişti. Necmi biraz da bunun için seviyordu. Onun için kendisinden daha önemli hiç ama hiçbir şey olmadığını biliyordu. Ne aşiret, ne çoluk, ne çocuk. Varsa yoksa İsmail'di. Söylediklerinin samimiyetle söylendiğini bilmesi, Necm'in sakin aklıyla birleştiğinde İsmail için olağanüstü önemli hale geliyordu. Necm sanki her şeyin ama her şeyin üstünden bakabilirdi. Her zaman sükunetle düşünebilirdi. Bu da onu önemli ve farklı kılıyordu. 12. Baharın ilk işaretleri kardan yaptırdığı kalenin eskisinden daha hızlı erimeye başlamasıyla ortaya çıktı. Daha sonra artık insanları da arada bir ısıtan güneşle, İsmail ağaçların çiçek açmasını Ercivan'da beklemeyecekti. Müritleri kış boyunca iyi hazırlanmışlar, iyi beslenmişler ve en önemlisi ikide bir her türden bahane yaratarak huzuruna geldikleri pirlerine son derece sıkı olan bağlarını daha da sıkılaştırmışlardı. İlk yönelecekleri yer Rum ülkesi ve orada da özellikle Erzincan olmalıydı. Bu konuda herkes fikir birliği içindeydi. Hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli gücü ancak orada sağlayabilirlerdi. Ama ondan önce yapılacak küçük bir iş vardı. Bu iş Erdebil'i ziyaret etmekti. Erdebil'e gidilmeli, buranın kendilerinin ata ocağı olduğu, küçük bir valinin Erdebil üzerindeki tasarruflarını engelleyemeyeceği dosta düşmana gösterilmeliydi. Bu arada İsmail de babasının yazdığı söylenen sayfaları bulmalıydı. Bu küçük iş İsmail'e derin bir huzursuzluk duygusu veriyordu. Bu duygunun kaynağı sorun çıkartabilecek olan Akkoyunların Erdebil valisi değildi. Artık onun elleri kolları bağlıydı. Bütün şehir taparcasına sevdikleri, yıllardır hasret kaldıkları, çocukluğundan beri her saatini izledikleri şeyhlerini beklerken ve bu şeyh iyi silahlı, tecrübeli, bin atlısıyla gelirken Erdebil valisi ancak seyirci olabilirdi. İsmail'i rahatsız eden şey bir zorunlu karşılaşmaydı. Annesiyle karşılaşacak olmasıydı, varlık nedeni olduğunu bildiği ama buna dayanamadığı annesiyle karşılaşacak olması İsmail'i huzursuz kalıyordu. İsmail'in kısa hayatında kadınların önemli yeri olmuştu. Alemşah Begüm, Hancan Hatun, Uba Hatun ve Paşa Hatun. Bu dört kadından üçünü düşündüğünde içinin ısındığını hissediyordu. Bu üç kadın seyrine düştüğünde hep sıcak bir oda, incelikle işlenmiş örtüler, süslemeler, mırıltılar, okşamalar ve sohbetler görüyordu. Ama birinci kadını, yani annesinden başkası olmayan Alemşah Begüm'ü düşündüğünde karşısına tümden farklı bir tablo çıkıyordu. Kendi annesini uzun mesafeler, soğuk duruşlar ve sisler arasından görebiliyor, onu görünce de danteller, yastıklar, minderler, baş yaslanacak dizler ortadan kayboluyor, yerlerini Ak Koyunlu Sarayı'nın soğuk gri duvarları, ürkütücü sütunları alıyordu. Bu seyir görüntüsü tümüyle boş değildi. İsmail, Lahican'da bulunduğu süre içinde annesinin onunla haberleşmek için pek fazla bir gayret gösterdiği söylenemezdi. Kimileri bunu onu korumak için yaptığını ileri sürseler de İsmail bunu ileri sürenlere ancak kuşkuyla yaklaşıyor ve bu savunanların onun gözünde kuşkulu kişiler olmasından başka bir sonuç yaratmıyordu. Paşa Hatun da Erdebil'deydi. Üstelik bugüne kadar hayatta kalmasını ona borçluydu. Kendisinin güvenliğini kim ondan daha çok düşünebilirdi ki? Ama buna rağmen Paşa Hatun sık sık ona haberciler yolluyor, içini ısıtan, gururunu okşayan mektuplar, hediyeler gönderiyordu. Hemen her ay onunla haberleşiyor, ihtiyaçlarını soruyordu. Ya annesi, o Erdebil'de bir şeyh karısı ve başka bir şeyh annesinden çok farklı bir şekilde oturup duruyordu. Bir Safavi'den çok bir Ak Koyunlu gibiydi, bir mürşit karısından çok bir hanım sultandı. Ak Koyunlu askerlerince korunuyor, kendisine hala saraylardan hediyeler gönderiliyor ve o öylece şeyh oğlunu unutmuş gibi durup duruyordu. Hele küçük kardeşi İbrahim'in kendi yanından ayrılıp Erdebil'e annesinin yanına gitmesi, bütün bu yalnızlık yılları boyunca onun analığına sığınması ve ona bu analığı sunan annesinin kendisine bu olanca ilgisizliği İsmail'i derinden etkiliyordu. İsmail bu vaziyeti her gün biraz daha büyüyen bir mübalağa içinde yorumluyor, olumsuz duyguları bir çığ gibi büyüyordu. Önce bunu basit bir ilgisizlikle, daha sonra kendisinden çok Sultan Ali ve İbrahim'e düşkünlüğüyle, daha sonra kendisini sevmemesiyle açıklıyordu. Evet, böyle olmalıydı. Şehliği sevgili oğlu Sultan Ali'den kendisi almıştı ve annesi İsmail'i Sultan Ali'nin postunda görmeye dayanamıyor olmalıydı. Zaman geçtikçe bu açıklama da İsmail'e yetersiz gelmeye başladı. Alemşah onun da annesiydi ve nihayet yine posta oturan onun oğluydu. Buna sevinmesi, bu ortanca oğlunu desteklemesi gerekmez miydi? Bu kez yeni bir açıklama buldu ki bu bir öncekinden daha tedirgin ediciydi. Unutmayan hafızasıyla Ak Koyunlu Sarayı'nda geçen günleri hatırladı. Ağabeyi Sultan Ali, Baysungur'u yenip Tebriz'e bir kahraman olarak döndüğünde annesinin gözlerinde oluşan pırıltılar aklına geldi. Annesi sarayda bir sultan annesi gibi dolaşıyordu. Oğlu Sultan Ali, onun için bir Safavi şeyhi değil, düpedüz bir Ak Koyunlu hükümdarıydı. Annesinin ufku bu kadardı ve onu asıl ilgilendiren Ak Koyunlu hükümdarlığı olmalıydı. Bu kadınlar ne kadar da dar görüşlü olabiliyordu. Kendi oğullarına verilen görevleri, yüklenen emanetlerin büyüklüğünü bile anlayamıyorlardı. Bu açıklama İsmail'i yine bir süre idare etti. Bu açıklamaya göre annesi basitçe bir dar görüşlülük içindeydi ve hala kafası babasının ailesinde ve sarayında kalmıştı. İsmail bu durumu içine sindirebilirdi ama yönetme sanatıyla biraz daha az ilgilense ve yaşı biraz daha küçük olsa ve annesinden biraz daha fazla sevgi görmüş olsa. Oysa sevgi görmemişti. Yaşı ilerlemişti. Ak Koyunlu Sultanı ve Sultan adaylarından büyüktü şimdi ve yönetme sanatı üzerine birçok ders alma fırsatı bulmuştu. Bu dersler ona bazı şeyler öğretmişti. Bunlardan birine göre tamburun bir telinden uyumsuz bir ses geliyorsa, önce o tel, sonra diğer teller, sonra tamburun sapı, sonra gövdesi ve sonra da gövdesinin yapıldığı ağaç gözden geçirilmeliydi. Başka bir derse göre, eğer bir yamaçtan bir taş yuvarlanırsa, o taşın neden yuvarlandığı, hangi taşlara çarpacağı, hareket ettirdiği tüm diğer taşların hangi başka taşlara çarpacağı ve nihayet düştükleri suda yaratacakları dalgaların hangi sazları nasıl etkileyeceği düşünülmeliydi. İsmail bütün bu derslerle birlikte düşündüğünde annesine ilişkin bulduğu son açıklamada onu ancak birkaç hafta idare edebildi. Şimdi Erdebil'e gidişinin arifesinde vardığı son açıklama ise bugüne kadar geliştirdiklerinin en vahimiydi. Oğlu için Ak Koyunlu Sultanlığını istemek bir Ak Koyunlu Hanım Sultan, bir Begüm için en doğal haklardan biriydi. Ama bunun bir istisnası vardı, o da Alemşah'tı. Çünkü annesi bir hanım sultan değil, ondan çok daha fazla bir şey olmalıydı, bir Safavi anası. Kimi hükmederse hükmetsin bir Akkoyunlu Sultanı aynı zamanda başka bir anlam da taşıyordu. Bu anlam Sunni olmaktı. Akkoyunlu Sultanları Sunniydi ve öyle olmaları gerekirdi. İşte bunu keşfetmek İsmail'i başka taşları da yoklamaya yöneltti. Erdebil'de annesinin çevresinde bulunanların çoğu Sunniydi. Babası Uzun Hasan da bir Sunniydi. Dahası İsmail annesinin tarikata bağlılığına ilişkin hiçbir açık belirti göremiyordu. Üstelik vardığı bu sonuçlardan sonra görülebilecek bazı kanıtları bile ihmal ediyordu. Necmi bile bu kuşkularını açmadı. Öyle ya, söz konusu olan kendi annesiydi. Kendi kendine bir çözüm bulmuştu. Elbet bir gün annesinin bağlılığını ölçecek bir sınama şansı yakalayacaktı. Annesini sınayacaktı ve bu sınama sonunda karar verecekti. O günlerde Necmi yeni yazmış olduğu bir şiirinden bazı dizeler okudu. Gönlüm ister vaslını ey sevgi canan yeniden, abi lalinden kılan bir derde derman yeniden. Yüzüne şeytan kimi takılmadı zahit sücud, mutlaka kafirdir ol getirsin iman yeniden. Işka geldi gönlüme hükm itti canım mülkine, şükür kim öz tahtına üç geldi sultan yeniden. Gel vefa resmin aradan sen götürme men dahi, ideyim bir sıdk ilen bir ahdü peyman yeniden. Necm dikkatle dinledi, özel bir şeyler söylemek istediğini anladı, sorar gözlerle baktı, kanlanmış gözler buldu ve dahasını sormadı. 13. Erdebil bir bahar sabahı uyandığında yıllardır beklediği şeyhini kapılarının önünde buluverdi. İsmail, yolculuğu sabahın ilk ışıklarıyla birlikte orada olacak şekilde planlatmıştı. Bu, onun yeni bir huy edindiğinin ve bu huydan çok hoşlandığının belirtisiydi. Erdebil halkı haberi alıp hızla yataklarından boşalıp sokaklara uğradığında Vali Cakürlü Sultan Ali'nin henüz güneş doğmadan önemli subaylarıyla birlikte ava çıktığını öğrendi. Şehirde yalnızca ne düşmanlıklarının ve ne de dostluklarının bir işe yarayacağı askerlerden oluşan küçük bir Akkoyunlu garnizonu kalmıştı. İsmail'in edindiği şu yeni huy, yani öngörülemez olma gayreti, Erdebil halkında garip bir duygu yaratmıştı. Senelerce onu beklemişler, aynı babası Haydar için olduğu gibi ona da karşılama törenleri tasarlamışlar, bu tasarılarını birbirlerine anlatırken tartışmışlar, şeyhlerini ne kadar çok sevdiklerini diğerlerine göstermeye çalışırken hayal güçlerini epey zorlamışlardı. Şimdi bu önemli olay, şehrin tarihine yazacakları süslü bir sayfa olanağı birdenbire hem de şeyhleri tarafından ellerinden alınmıştı. Fakat onları daha fazla rahatsız ve huzursuz eden başka bir şey vardı. Birbirlerine bile söylemeye cesaret edemedikleri şey bu ani davranıştan ve bu ani davranışın mimarından korktuklarıydı. Erdebil yolunda katılanlarla birlikte sayıları 1500'e varan Safavi atlılarının önemli bir kısmı aylardır ayrı kaldıkları yakınlarını bir an önce görmek için Rumlar mahallesine yönelirken yaklaşık 100 kadar atlıyla tekkeye yönelen şeyhlerinin sessizliği, tepkisizliği ve dikliği onların bu duygularını daha da derinleştirdi. İsmail, beyaz atının üzerinde mavi kaftanı ve kızıl başlığıyla dimdik ilerliyor, önündeki her şeye sanki bir engelmiş gibi bakıyordu. Karşılamak için önüne çıkanlar olduğunda atının başını çeviriyor ve etraflarından dolaşacak bir yol arıyordu. Atları da bu ilerleyişten etkilenmiş, tek bir ses çıkarmadan onu izliyordu. Öyle ki halkın tesarrüt isteği birkaç yıldız denemeden sonra başlamadan bitiverdi. Şimdi şehrin dar sokaklarında yalnızca mırıltılar, atların nallarının ve koşumlarının çıkardığı sesler vardı. Kurbanlarının başında elde bıçak bekleyenler, protokolü yerine getirmek için loncalarının başında ortaya dökülen zanaatkarlar, hocalar, dervişler, dilenciler, ağaççılar, alkışçılar elleri böğürlerinde öylece kala kaldılar. Artık izlemiyorlardı, sadece geçip tekkeye doğru gitmesini seyrediyorlardı. Hareket etmeksizin, oldukları yerden. İsmail hedefine vardığında bir süre daha öylece kaldılar, sonra Rumlular mahallesine ve pazar yerine yöneldiler. Vücutları soğumuştu, onları üşütenin ilkbaharın sabah rüzgarı mı yoksa yaşadıkları sahne mi olduğuna karar verememişlerdi. Bazılarının dudaklarından hangi duygularla söylendiği anlaşılamayan aniden geliverdi, ölüm gibi sözcükleri dökülüyordu. İsmail tekkeye vardığında çoktandır dış kapıya toplanmış olan halife, derviş ve müritleri gördü. Tekke halkı çok yüksek olmayan seslerle Allah Allah diyerek onu bekliyordu. Atından indiğinde herkes secde vaziyeti almıştı, büyük kapıya yöneldi. Kapının sağ ve sol duvarlarını sonra da eşiğe eğilerek öptü. Sağ ayağını eşikten aşırdı ve atalar ocağına girdi. Geniş avluya, mutfağa, büyük amca Cafer'in garip konutuna, küçük camiye, babasının köşküne tekrar tekrar baktı. Her yeri, her şeyi, en küçük ayrıntıyı dahi hatırlıyordu. Hemen girişte sağ taraftaki çeşmenin yosunları daha da artmıştı. Arkasındaki dut ağacı kabalaşmış, sakız ağacı genişlemişti. Gördüğü her şey hayalinde kalan haline göre küçülmüş gibi geldi ona. Büyüdüğüm için herhalde diye düşündü. Birden tam karşıdan merak, korku ve sevgi ifadeleriyle kendisine bakan bir çift gözle göz göze geldi. Bu gözleri tanıyordu. Bu gözler aynı tekke mağarasına saklandıkları gün baktıkları gibi yine en içine bakıyorlardı. Bunlar kardeşi İbrahim'in gözleriydi. Öyle durmuş ona bakıyordu. Hızla, hızla ona doğru yürüdü. Koşmak kendisine yakışacak olsa tüm hızıyla koşacaktı. Yanına vardı ve kucakladı. Burnunu boynuna gömdü. Kardeşinin, babasının ve annesinin kokusunu içine doldurdu. Öteki şaşırmıştı. Aslında kendisinden birkaç yaş büyük olan bu ağabey sanki ondan 100 yaş daha büyüktü. Ne yapacağını bilemiyordu. Tüm Safaviler gibi secde mi etmeliydi, elini mi öpmeliydi bilemiyordu. Titrek bir sesle, "Annem sizi köşkte bekliyor şeyhim," diyebildi. Alemşah İsmail'i bir hanım sultan gibi karşılamadı. Bir ana ve bir mürit gibi de karşılamadı. Başına kırmızı ve siyah renklerden sardığı çeki, yasını ve kocasını hatırlatıyordu. Alemşah İsmail'i yaslı bir kadın olarak karşıladı. Kocası ve büyük oğlunun yasını sürdürüyor, bu dünyada bu yası sona erdirecek hiçbir gerekçe bulamıyordu. Bütün gün bu köşkte oturuyor, namaz kılıyor, oruç tutuyor, dua ediyordu. Köşkün bahçesiyle ilgileniyor, herkesin hayran kaldığı güller yetiştiriyor, sık sık da bahçedeki kuyunun başında oturup dalıp gidiyordu. Soyu bütün dünya imparatorluklarına ulaşan bu kadın, tüm bu hükümdar sülalelerinin 1000 yıllık yorgunluk ve bezginliğini taşıyordu. İsmail'in sandığının aksine artık siyasetle hiç ilgilenmiyordu, tarikatla da ilgilenmiyor, tüm o tarikat içi çekişmeleri siyasetten ve Akkoyunlu Sarayı'ndan farklı görmüyordu. Bazen halifeler ona gelip danıştığında, "Allah sizinle olsun," diyor, sanki devamını getirecekmiş gibi dudakları küçük bir hamle yapıyor ama bu devamı kimse duymuyordu.